بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم قردشترم، bugünkü işleyeceğim konu cihatta tedbir almak ve sebeplere sarılmak, emniyet sebeplerine sarılmak. Bu nokta kardeşlerim çok önemli bir nokta. Maalesef genel anlamda Müslümanların geneli ve hassaten de mücahitlerin bir kısmı bu noktalarda maalesef gevşek davranan, ihmal eden ve işin ehemmiyetini maalesef kavramayan kardeşler mevcuttur. Ve bunun ehemmiyeti verilmediği zaman ne oluyor? Bu Müslümanlara büyük oranda zarar olarak geri dönüyor. Yani ya Müslümanlar tutuklanıyorlar ya öldürülüyorlar. Veyahut da başarıya ulaşamıyorlar, hezimete uğruyorlar. Veyahut da maddi ve manevi kayıplara uğruyorlar. Tedbir alınmadığı zaman. Tedbir ne demektir? Yani düşmanın Müslümana sızabileceği, zarar verebileceği noktaları keşfedip ona göre tedbir almaktır. Ona göre ihtiyatlı davranmak demektir. Düşman bana ve da kardeşlerime hangi alanlardan zarar verebilir, hangi noktalardan işte bizlere zararlı olabilir diye bunu iyi tespit etmek ve ona göre de tedbir almak demektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in de tavsiye ettiği ve bahsettiği bir noktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bahsetmiştir. Çünkü peygamberlerin metodu da buydu. Bütün peygamberler tedbiri elden bırakmamışlar. İstisnasız yani bütün peygamberler. Ve Allah-u Teala eski peygamberlerden bahsederken mesela Musa Aleyhisselam'ı bahsediyor. Diyor وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا. Hani Musa Aleyhisselam birisini hatayla öldürmüştü. Sonra onun için işte toplandılar, onu öldürmek istiyorlardı. Medine'ye girdiği zaman diyor gaflet üzere, yani o Medine'ye, o yani onun yakalanabilme noktası, yani durumu olduğu Medine'ye girdiği zaman Firavun'un yaşadığı yere, oraya tedbirli bir şekilde girdi diyor. Onlar gafil iken, ne demek gafil, yani artık öyle bir tedbir aldı ki hani onu hissetmesinler. Onun döneminde mesela mu'minu ehli firavun deniyor. Yani firavun hanedanından mümin olan, firavuna yakın şahsiyetlerden birisi Müslüman oluyor. Hazreti Musa'ya iman ediyor fakat imanını gizliyor. Çünkü imanını açığa vuran öldürülüyordu. Mesela Asiye validemiz firavunun karısı İslam'ını, imanını zahar edince öldürüldü, şehit edildi. Onun mesela tarakçısı vardı, firavunun tarakçısı kızını tarıyordu. İşte tarağını elinden düşürdü. Bismillah deyince kızı dedi ki ne dedin dedi. Bismillah mi dedin, benim adam babamı mı kastettin, onun adıyla mı, yok de, diyor. Senin babanın da benim de Rabbi vardır, o da Allah'tır. Ben onu zikrettim diyor. Ona diyor ki babamdan başka senin Rabbin var mıdır? Başka bir Rab mı ediniyorsun? Diyor ki senin baban Rab değildir. Benim Rabbim Allah'tır. Bir tek o ilahtır. Deyince peki bunu babama anlatayım mı? Şikayet edeyim mi seni? Senin bu itikadını, inancını. Ed diyor. Ondan sonra Firavun'a anlatıyor. Firavun tabii onu yakalıyor. Çocukları da var. Ondan sonra imanından dön diyor ona. Dönmüyor imandan. Sonra ateş yaktırıyor. Ondan sonra teker teker çocuklarını gözünün önünde atıyor o ateşe. En son kadını da tam atacakken kadın biraz şey yapıyor, titreme yapıyor. Çocuğu var kucağında, yani atlayayım mı ne olacak diye. Ondan sonra Allah-u Teala çocuğunu konuşturuyor. Anne diyor sen hak üzeresin diyor. İmandan dönme diyor, atla diyor. Orada tabii ateşe imandan dönmediği için atlıyor. Veyahut da onu atıyorlar. Tabii Firavun'dan bir iyilik de istiyor. Diyor ki sadece benim bir isteğim var diyor. Bana yapar mısın diyor. Nedir diyor. Diyor ki ben hani bizler öldükten sonra bizim diyor kemiklerimizi bir yerde toplasan ve orada hepimizi yani bir yerde gömsen diyor. Ta ki dirildiğim zaman diyor çocuklarımla beraber olayım diyor. Firavun da diyor ki sen bize çok emeğin geçti. Çok yani iyilikler yaptın. Biz de sana o iyiliklerine karşı bir fayda yapacağız diyor. Biz de sana iyilik yapacağız. Tamam, seninle çocuklarını bir yerde gömeceğiz. Evet. İşte bu kıssada yani Firavun hanedanından olan o mümin olan kimse diyor. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ. o Firavun'un hanedanından olan diyor ve imanını gizleyen dedi ki diyor. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Yani doğru değil yaptınız. Şimdi hani öldürmeyin, fırsat verin şeklinde. Burada يَكْتُمُ اِيمَانَهُ dedi Allah-u Teala. Yani imanını ne yapıyor? Gizliyor. Tedbir açısından. Evet. Ashab-ı Kehf'i anlatınca Allah-u Teala, hani malumunuz Ashab-ı Kehf kıssası vardır. İşte zamanında ilahlık taslayan bir krala baş kaldıran gençler vardır. Onun zulmünden kaçıyorlar. Bir mağaraya sığınıyorlar. O mağarada Allah-u Teala onları 309 sene yatırıyor. Orada işte birini çarşıya gönderdikleri zaman hani uyuyup uyandıktan sonra zannediyorlar ki bir gün ve hatta bir günden az uyumuşlar. Çok yorgunlardı. İşte aç, acıkmışlar. Birinizi diyorlar çarşıya gönderelim, gönderin. Bize bir yiyecek bir şeyler getirsin. Fakat onu tembih ediyorlar. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا Çarşıya gittiği zaman çok çok dikkatli olsun. Sakın kimse sizi hissetmesin, onu tanımasın yani. Hani öyle bir şekilde girsin ki belki şeklini değiştirsin. Kalabalık olan yerlere girmesin. Alışverişini yaparken çok dikkatli, ihtiyatlı davransın. Hemen işini yapsın, çıksın. Ta ki sizi sezmesinler. Evet, bu manada işte ayetler neyi gösteriyor? Demek ki bu bizden önceki ümmetlerin de menheciydi, yoluydu. Yani tedbir alma. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de aynı zamanda hayatında bizlere öğretiyor. Örneğin mesela Mekke'den Medine hicret ettiği zaman işte ilk hicretinde direkt Medine yolunu edinmemesi ve işte Medine yoluna giden yolun tam ters istikametinde Sevr mağarasına gitmesi Ebu Bekir radıyallahu anhu ile. Tam ters istikamete gidiyor. O mağarada 3 gün boyunca kalıyor. Ebu Bekir ile radıyallahu anhu. Çünkü diyor ki belli yani biz kaçtıktan sonra Mekke'den peşimize takılacaklar. Ve çok büyük ihtimal Medine'ye doğru askerlerini çıkaracaklar. Her tarafı arayacaklar, tarayacaklar. Aleyhisselatü Vesselam tedbir için ne yapmıştır? Tam ters istikamet kimsenin aklına gelmeyecek. Yani böyle gidilmesi gerekirken tam böyle gitmesi. Ta Sevr mağarasına kadar orada da gidip 3 gün durması, hani iyice sakinleşsin, bir gün değil, birkaç saat değil, 3 gün boyunca iyice ortalık sakinleşiyor. Ondan sonra bir müşrik ediniyorlar, güvenli birisi. Ve normal Medine yolundan değil de dağlık bir yollardan, sahil tarafından, çok kötü yollardan mesela onları Medine'ye o şekilde götürür. Bunun sebebi neydi? Tedbir almak amacıylaydı. Bunun gibi işte mesela Allah-u Teala, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor namaz kılarken وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Onların arasında olup da namaza başladığınız zaman, namaz kıldırdığınız zaman فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ O sahabeden bir taife, bir grup seninle beraber namaza dursunlar ama silahlarını da yanlarına alsınlar. Eğer ki bir hücum olacak olursa ta ki kendilerini müdafaa etsinler. Namazdan hemen ne yapsınlar? Silahla kendilerini müdafaa etsinler. فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ Onlar secdeye kapandığı zaman bir taife de arkada nöbet tutsun. Yani ikiye böl ey Resulüm ashabını, yarısı gelsin seninle beraber namaz kılsınlar, silahlarını da alsınlar tedbiren, yarısı da düşmanı ne yapsın gözetlesin. وَالْتَاتِ تَعِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ Onlarla bir secde yani bir rekat kıldıktan sonra onlar geri dönsünler, öbürleri gelsinler. Seninle beraber bir rekat namaz kılsınlar. Yine onlar da silahlarını ve malzemelerini yanlarına alsınlar. Diye korku namazı diye bir namaz var fıkıhta. Korku namazı şekli, değişik şekillerde kılınıyor. Bunlardan bir tanesi işte imam cemaati ikiye böler. Yarısı bununla beraber bir rekat kılar. Yarısı nöbet tutar. Ondan sonra bir rekat kılan kişiler geri giderler nöbet yerine, bu sefer kılmayanlar geri gelirler. Onlar işte imamla beraber bir rekat daha namaz kılarlar. Sonra tahiyyatta bekler. Ondan sonra onlar bir rekat daha kalkıp kılarlar. Ondan sonra onlarla beraber selam verir. Sonra o bir rekat kılıp kılanlar gelirler. Bu sefer onlar namazlarını ne yaparlar? Tamamlarlar. Her birisi ferdi ferdi. Bu bir şekli mesela. Başka bir şekli işte yarıya böler. Ne yapar? Yarısıyla o bir imamlık yapar. Geri kalan da başka bir imam tayin ederler. Onlar namaz kılarlar. En mühim 6-7 tane çeşidi var. Bunlar hepsi, yani bu fıkıhta böyle bir namaz kılınmasının sebebi nedir? Tedbir alma amacıyladır. Yani kafirlere karşı, düşmana karşı. Evet. Burada ulema diyorlar ki وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ayeti, tedbirinizi alın. Ayetinden diyor, tedbir almanın vacip olduğunu anlıyoruz diyor. Çünkü خُذُوا emir kipiyle gelmiştir. Alınız. Ve Kur'an-ı Kerim'de, sünnette gelen yapınız, ediniz diye sözlükler vücubiyeti ifade eder, vacipliği ifade eder. Ta ki başka bir delil gelip vacip değil, müstahap olduğunu gösterene kadar. Ve bu tedbir konusunda müstahaplık diye bir şey gelmediğine göre o zaman tedbir almak nedir? Şer'an vacip oluyor. Yani biz tedbir alırken kardeşlerim, gerek mesela silah konusunda, gerek mesela yani silaha ihtiyatlı davranmak, tedbirli olmak. Çünkü mesela emniyeti açık olduğu zaman ağzında mermi varsa bu tedbirsizliktir. Yani bunu her an, her zaman böyle gezdirmek. Bunu bir hatayla parmağın tetiğe değdiği zaman ne olacaktır? Patlayacaktır. Ya sana zararı olacaktır ya belki kardeşine zarar verecektir. Mesela patlayıcılar yapan bir kardeş tedbirini almazsa ya mesela hatayla patlatır, kendisi şehit olur veya sakatlanır veya da etrafındaki kardeşlerin şehit olmalarına veya da yaralanmalarına sebebiyet verir. Nöbette mesela tedbir alınmazsa ne olur? Belki düşman sızar, oradaki bütün mücahitleri şehit edebilirler. Ve öylece o nokta düşer, böylece düşman ilerlemiş olur. Ve Müslümanlara çok ciddi ne yapar? Zarar vermiş olur. Ve bu, bunun gibi yani birçok meselede kişi tedbir almazsa o tedbir alınmaması sebebiyle zarar hem kendisine gelecektir, hem Müslümanlara gelecektir, hem de genel anlamda İslam davasına ne olacaktır? Zarar dönecektir. O yüzden mesela atalarımız şöyle bir söz söylemişlerdir. Bir mıh demişler, yani bir çivi, bu nala çakılan bir çivi mıh deniyor. Bir mıh demişler, nalı götürür. Bir nal işte şey götürür, ayağı götürür. Bir ayak atı götürür. Bir at komutanı götürür. Bir komutan orduyu götürür. Bir ordu da ümmeti götürür, yok eder. Bu ne demek mesela? Yani tedbir almamışsa, iyice çakmamışsa mesela atının namlarını, o çiviler düştüğü zaman ve nalı düştüğü zaman belki at ne yapar? Ayağa döner, düşer mesela. Onun düşmesiyle üstünde komutan varsa, bu sefer komutan şehit olabilir veya yaralanabilir veyahut da işte diskalifiye olur tam o savaş esnasında, yani orduyu şey yaparken, yönetirken. Bu sefer onun ölümüyle ordu belki yenilgiye uğrayacaktır. Onların yenilgisiyle de ümmet, yani o millet ne olacaktır? Yenilgiye uğrayacaktır, yok olacaktır. Buna binaen yani mesele basit bir mesele değildir. Yeri gelir ufak bir hata bile çok ciddi büyük zararların ortaya çıkmasına ne yapar? Sebebiyet verir. Hatta şöyle bir şey de anlatıyor Ebu Musa Bissuri, bilmiyoruz tabi şehit midir yoksa halen nizamın elinde tutuklu mudur? Şehit ise Rabbim şehadetini kabul etsin, tutuklu ise Rabbim onu kurtarsın. 2001'den beri tutukludur kendisi ama şu anda son dönemde haber alınmıyor. Belki şehit de edilmiş olabilir, yani Suriye nizamı elinde şehit edilmiş olabilir. Bu cihadın münazzir, yani beyin adamlarından sayılıyor. Diyor ki bu Hama katliamı yapıldığı zaman komutanlar, yani genel anlamda komutanlar Hama'da toplanıyor. Özellikle mesela niçin Hama'yı vurdu mesela Hafız Esad, orayı yok etti. Genel anlamda komutanlar orayı kendilerine mesken ediniyorlar. Orada bir araya geliyorlar ve tedbirler, bazı yani projeler üretiyorlar mücadele etmek için bu Nusayri rejimine karşı. Fakat diyor bunların hanımları bu sır olan noktaları anlatıyorlar. Biri arkadaşına, öbürü onun samimi olduğu arkadaşına, biri diğerine, derken bu istihbaratın kulağına ve nizamın kulağına gidiyor. Demek ki büyük komutanlar da buralarda toplanmışlar bu aralar. Yani bir proje var, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra diyorlar, tabii daha önceden de bazı olaylar var. Özellikle de Hama'ya böyle büyük bir saldırı yapılması ve onların özellikle bazı mıntıkaları vurmaları diyorlar, yani etken olan sebeplerden bir tanesi de budur. O hanım mesela kendisi hanımına sır anlatıyor. O da arkadaşına anlatıyor. O da arkadaşına derken bu ne oluyor? Yayılıyor. O yüzden yeri gelir aslen kişi hanımını bile sırrı anlatmaması gerekiyor. Müslümanlara ciddi zarar verebilecek mesela. Önemli olan malumatları en yakın olduğu arkadaşına, hanımına bile anlatmaması gerekiyor. Zamanında bu noktada çok büyük hatalar yapmıştır Müslümanlar. Ve bu hataların bedellerini de çok ağır şekilde ne yapmışlar? Ödemişlerdir. O yüzden mesela sır saklamak da nedir? İslam'da vaciptir. Tedbir almak da vaciptir. Sır saklamak da vaciptir. Buna muhalefet nedir? Haram oluyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, yani tedbir almayla olarak yani birçok örneğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinde görüyoruz. Mesela savaşa çıkardığı zaman askerlerini nereye gideceklerini mesela söylemiyordu bazı savaşlarda. Hadi herkes hazırlansın, savaşa çıkıyoruz. Ya Resulullah nereye gideceğiz? Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Daha sonra size bildireceğim diyor. Ve hatta mesela bir yerleri işaret ediyor. Mesela örnek veriyorum. Beni Gatafan kabilesi diyor. Bu Beni Gatafan, yani bunlar bizim için çok tehlike arz etmeye başladılar. Bunlar hazırlık yapıyorlarmış bize saldırmak için. Bunların işte cezası verilmelidir. Bunlara karşı savaşmamız lazım diyor mesela Aleyhisselatü Vesselam. Örnek veriyorum. Ertesi güne diyor ki haydi hazırlanın diyor, savaşa çıkacağız. Tabii herkesin kafasında ne var? Herhalde Beni Gatafan'a ne yapacağız? Saldıracağız. Ameli oraya olacak. Ve derken haber bu şekilde yayılıyor. Halbuki onun amacı nedir? Beni Kaynuka'ya mesela saldırmaktır. Haber böylece yayıldığı zaman ne oluyor? Ona göre düşmanın da kulağına gidildiği zaman, gittiği zaman aleykümselam ve rahmetullah. Herkes zannediyor ki Beni Gatafan'a bir ameliye düzenlenecek fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordunun istikametini Beni Kaynuka tarafına mesela çeviriyor. Mesela o onun yaptığı savaştaki taktiklerden bir tanesidir. Yani bir yeri işaret edip başka bir yere ne yapmak? Saldırmak. Bu tedbir açısından ta ki düşman hazırlık yapmasınlar. Mesela şöyle bir taktiği vardı. Bir seriye hazırlıyor. Ya Resulullah nereye gideceğiz? Ben size sonra bildireceğim. Siz hazırlık yapın. 100, 200, 300, 500 misalen. Ondan sonra komutanına bir mektup yazıyor. Diyor ki 3 gün sen falan yoldaki istikamete doğru git. Falan bölgeye git. 3 gün sonra yolda bu mektubu açarsın, arkadaşlarına okursun diyor. Ona göre davranırsın. Tabii bunlar yola çıkıyorlar ve tahmin ediliyor. Hani herhalde falan yere saldırı olacak, falan yerde savaşacağız. Mektup daha açılmamıştır. 3 gün sonra mektup açılıyor, bakılıyor ki hayır o taraf değil mesela, tahminlerinin dışında başka bir yer. İstikametlerini ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Böylece yani düşman hazırlık yapmadan ansızın düşmana varıyorlardı yani. Buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın taktikleri vardır. Mesela hendeğin kazılması yine taktiklerinden bir tanesidir. Yani müşriklere güç yetirilemediği bir yerde ne yaptı? Ashabına hendek kazdırdı Medine'nin önünde. 5400 metre falan, yani bu az bir şey değildi. 3 metre 30 santim derinliğinde, 4 metre küsur derinliği şeyde, genişliğinde. Yani böyle bir tedbir alması mesela o zaman Araplarda olmayan bir şeydi, bir taktik yani. Tedbir açısından Araplar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Bunu tabii şeyler, ateşe tapanlar, mecusiler kullanmışlar. Oralarda yani bilinen bir yöntem imiş. Tabii Arap bölgesinde bilinmiyor. Aleyhisselatü Vesselam istişare ederken yani Kureyşler çok büyük kuvvetler hazırlamışlar ve Medine'ye doğru gelecekler. Yani haberlerini aldık, ne yapalım diye İstişare ederken Selman-ül Farisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir yöntemini yapıyor, anlatıyor. Diyor ki bizim bölgemizde böyle bir şey var. Tedbir açısından çok büyük, güzel bir amel. Aleyhisselatü Vesselam bakıyor gerçekten önemli bir şey ve ne yapıyor? O hendeyi kazdırıyor. Yani basit değil. Düşünün 5 kilometre. 5 kilometreden daha fazla bir alanı böyle kazımak. 3 metre derinliğinde, 4 metre genişliğinde. Yani ne kadar emek verilmiş. Niçin bu emek? Sadece tedbir açısından. Yani rahatlığı seçmediler. Aleyhisselatü Vesselam demedi ya, ben Allah'ın Resulüyüm. Ashab-ı kiram benim ashabımdır. Eğer biz öldürülürsek İslam bitecek diye dememişler yani. Evet, ben Allah'ın Resulü olsam dahi, Allah-u Teala beni özel olarak korusa dahi Yine de o hendeği ne yapmıştır? Kazdırmıştır. Kendisi de inip kazımıştır. Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasına rağmen, yani Allah-u Teala onu koruma altına almasına rağmen yine de bazı savaşlarda iki tane zırh giyinmiştir. İki tane zırh giyinmiştir. Ta ki hani birinci zırh delinmiş olsa, yırtılmış olsa ikinci zırha isabet etmesin diye. Bu neyi gösteriyor? Bu aslında ümmetine önemli bir noktayı gösteriyor. Ey Müslümanlar, tembellik yapmayın, erinmeyin ve tedbirinizi alın. Çünkü bu Allah'ın yani bizlere kıldığı önemli sünnetlerdendir. Önemli bir metottur düşmana karşı mücadele edebilmek için. Evet. Mesela savaş hiledir diyor Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde. El harbu hidatun diyor. Hiledir. Bu hile de niçin? Tedbir açısından. Yani bir şey gösteriyorsun ama sen başka türlü yapıyorsun. Mesela bir noktadan saldırıya geçiyorsun. Zannediliyor ki buradan işte düşman bize saldırdı. Ona göre ağırlıklarını oraya veriyorlar ama sen ne yapıyorsun? Arka taraftan asıl yani saldırı yerin nedir? Orasıdır mesela. Bu ve buna benzer. Yani çok taktikler geliştirilebilir. Geliştirmeleri gerekiyor Müslümanlar. Her zaman aynı taktiği mesela uyguladıkları zaman bakıyoruz ki başarısız oluyorlar. Çok kayıp veriyorlar. Ama her seferinde yeni yeni taktikler olduğu zaman düşman hiç beklemediği yerlerden çok büyük darbeler yiyor. Çok büyük kayıplar alıyor. İşte bu da tedbir açısındandır yani. Tedbir olduğundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam el-harbu hid'atun demiş. Savaş hiledir. Buna binaen savaşta hile yapabilirsin. Fakat iki noktada hile yoktur. Yalan yoktur. Bir, İmam Nevevi dediği gibi ittefakû alâ cevâzi hidâ'il kuffâr keyfemâ emken. Kafirleri aldatma noktasında, onlara hile yapma noktasında ittifak var, caizdir. İmkanın olduğu kadar. İlla en yekûne fî nakdu ahdin. Yalnız iki nokta istisna. Bir, onlara vermiş olduğun ahdi bozamazsın. Mesela söz verdin, size dokunmayacağız, gelin, teslim olun. Söz vermene rağmen gelip teslim olup sen onları öldürürsen hile yoluyla bu mesela İslam'da haram kılınmıştır. Ya da mesela tamam kapıları açın bize bu beldenin, biz girelim barış yapacağız. Hayır, kesinlikle sizin kanınıza dokunmayacağız diye söz verdin. Onlar da açtılar, girdin beldelerine, kafirlerin yaptığı gibi orayı yerle bir edemezsin. Kanlarını dökemezsin çünkü onlara ahd verdin. İkincisi eman verildiği zaman, yani sözleşmeye girildiği zaman ve de eman verildiği zaman bu emanı bozmak, bu sözleşmeyi bozmak caiz değildir. Ancak bozacağın zaman haber vermelisin. Mesela anlaşma var düşmanla aramızda. Biz size dokunmayacağız, siz de bize dokunmayın. Aradan iki sene geçti. Bu sefer onlara haber veriyoruz. Haberiniz olsun, biz bu anlaşmayı bozduk. Bundan sonra aramızda savaş vardır diye. Bu şekilde ancak haber verdiğin zaman caizdir. Ama haber vermeden o anlaşmayı bozup direkt onlara saldırırsan veya kanlarını dökersen nedir? Bu haram işlemiş oluyorsun. Bu da dinimizin adaletini gösteriyor. Dinimizin güzelliğini gösteriyor. Evet, bu hile babı da bu baptan addediliyor kardeşlerim tedbir açısından. Yani bu meselede daha fazla şeye gerek yok. Umumen yani kendi konumuza dönersek, kendi halimize dönersek kardeşlerim biz şu anda özellikle Şam topraklarında savaşın, büyük bir savaşın içindeyiz. Her ne kadar bazen mesela savaşlar biraz sakinleşse de, bazı yani anlaşmalar olsa da, fakat atalarımızın dediği gibi su uyur fakat düşman uyumaz. Yani düşman kesinlikle bize karşı uyumaz. Kesinlikle düşman bize karşı müsamahakar davranmaz. Düşman bizlere karşı adil ve merhametli davranmaz. Siz bakmayın, anlaşmaya gittikleri zaman, zayıf oldukları zaman anlaşma istiyorlar. Yoksa zayıf olmasalar kesinlikle anlaşma diye bir şey tanımazlar. Erkekler, kadınlar, çocuklar hepsini katlederler, yerle bir ederler. Fakat zayıf oldukları zamanlarda mesela anlaşma talep ederler. Ve hatta bazı yerlerde mesela sakin davranırlar. Ve sanki merhametliymiş gibi davranırlar. Kesinlikle yani düşmana aldanmamamız gerekiyor. Ve gelecek günlerde, gelecek aylarda, yıllarda daha çok, daha büyük savaşlar bu mıntıkaları bekliyor kardeşlerim. Yani İslam var olduğu müddetçe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, tağutları reddeden, İslam'ı isteyen, şeriatı isteyen Müslüman var olduğu müddetçe Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi La yezalune yukatilunekum hatta yeriddukum an dinikum in istata'u. Onlar güçleri yeterse sizi dininizden alıkoyana kadar sizinle savaşmaya devam edecekler diyor. Sürekli savaşacaklar. Ta ki sizi imanınızdan geri çevirene kadar. Buna binaen özellikle yani Şam bölgesi mübarek olması ve çok önemli, hassas bir bölge olması hesabıyla da bakıyoruz ki bütün dünya küfrü aslında ne yapmışlar? Şam'a karşı ittifak kurmuşlar. Şam'a karşı el birlik oluyorlar. Mesela hiçbir İslam beldesinde Rusya ile Amerika bir olmamıştır. Bu kadar devlet destek vermemiştir kafirlere. Bakıyoruz ki iki süper güç özellikle Şam'dan yapmıştır, toplanmıştır. Ve bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Özellikle mürtetleri de kullanarak, işte en son teknolojik silahlarını, uçaklarını, tecizatlarını kullanarak. Bununla beraber tabii Şam'ın düzeni vardır, nizamı vardır. Yani Esad'ın nizamı, koca bir devlet bu savaş içerisindedir. Bununla beraber İran, koca İran devleti kuvvetlidir. Yani silah yönünden, asker yönünden, taktik yönünden basit bir devlet değil. İran'ın mesela imkanlarını seferber etmesi, destek vermesi, büyük örgütlerde mesela Hizbullah örgütünün destek vermesi, işte dünyadaki var olan Şialardan toplayıp getirip buralarda savaştırmaları, sonra buradaki mürtetleri, yerli mürtet ve münafıkları mesela Müslümanlara karşı kullanmaları. Yani şu anda bile dikkat değilseniz savaş şu anda soğuk gitmesine rağmen hemen hemen her hafta, her 3 günde bir, 5 günde bir suikast düzenleniyor. Ve bu suikastlarda ne oluyor? Özellikle komutan şahsiyetler, kadılar, alimler, önemli şahsiyetler şehit ediliyor, tasfiye ediliyor. Hemen hemen her hafta, her 3 günde bir, yani ben haberleri mesela takip ediyorum, sürekli çıkıyor yani. Daha geçenlerde 2 kişi mesela kaçırılmış, şehit edilmiş, atılmışlar. Ondan önce işte Ürdünlü bir komutan, ondan önce Suriyeli bir kadı, ondan önce işte Suudlu bir kadı. Böyle her hafta birileri ne oluyor? Şehit ediliyor. Yani düşman durmuyor. Düşman uyumuyor. Buna binaen ne yapıyor? Çalışıyorlar. Yani ta ki bütün Müslümanları yok etmek için, edene kadar. Dolayısıyla bizler de işin ehemmiyetini bilirsek, tedbir alırsak, bu işin ehemmiyetini verirsek, Allah'ın izniyle burada İslam hakim olacak. Ama bu işin ehemmiyetini kavramazsak, tedbirimizi almazsak, buralarda gideriz, yok oluruz ve İslam hakim olmaz. Ancak ehil olan kimseler, o güzel Müslümanlar geldiği zaman İslam hakim olacak. Onların eliyle. Yani Allah-u Teala bizim elimizden alacak, müstahak olan kimselere verecek. Eğer ki biz buna müstahak olmazsak. Bu hem Allah katında vebaldir, hem de başarılı olmama, feşele uğrama sebebidir. Allah katında vebaldir çünkü tedbir alınmazsa dediğim gibi zararlar geliyor. Bunun günahı kime yükleniyor? Tedbir almayan başta o komutanlar, oradaki var olan Müslümanlar, yani imkanı olup da buna tedbir alabilecek ve ihmal eden kimselere yazılacaktır. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Bu noktanın ehemmiyetini inşallah bilip ona göre birbirimize nasihat edelim. Ona göre tedbirlerimizi alalım. Özellikle de yani komutanların bu noktada çok hassas davranmaları gerekiyor. Çünkü mesuliyetleri daha fazla, daha büyük. Rabbim kafirlere bize karşı fırsat bırakmasın. Rabbim en güzel şekliyle cihadını yapan, makbul bir cihat eden ve Allah katında en yüksek derecelere ulaşmış olan mümin ve şehit kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.